Ayrım 9, Vatikan'ın zindanları, André Gide, sayfa 109-4. Bu sıralarda önemli bir toplum bilim kongresi, Kont Julius de Baraglioğlu Roma'ya çağırıyordu. Belki de özel olarak çağrılmamıştı, çünkü toplumsal konularda bilgiden çok kanıları vardı. Ama bu fırsattan yararlanarak bazı ünlü ustalarla bağıntı kuracağına seviniyordu. Milano, bildiğimiz gibi, Peder Anselma'nın öğütleri üzerine Armand Lobisseler gelip buraya yerleşmişlerdi. Yolunun üstünde bulunduğu için bundan yararlanarak bacanağını da götürecekti. Florisör'ün Pau'dan ayrıldığı gün Julius Antim'in kapısını çalıyordu. Yoksul bir daireye aldılar kendisini. Veronica'nın yemeklerinde her zaman bulunan birkaç sebzeyi kendi eliyle hazırladığı karanlık mutfakta odadan sayılırsa üç odalı bir daireydi. Çirkin bir maden reflektör, bir küçük avlunun dar ışığını solgun solgun içeriye yolluyordu. Julius, yumurta biçimi masayı kaplayan, temizliği kuşkulu muşambanın üzerine koymaktansa, şapkasını elinde tutmayı daha uygun buldu. Pamuklu kadifeden tiksindiği için ayakta kaldı, Antimon'un koluna sarıldı. ''Zavallı dostum, burada kalamazsınız!'' diye haykırdı. ''Nesini beğenmediniz?'' dedi Antimon. Sesleri duyunca Veronica da koşup gelmişti. ''Görüyorsunuz sevgili Julius,'' dedi. ''Haksızlıklara, güvenin kötüye kullanılmasına kurban gittik. Ama inanır mısınız, bizimki bunlar karşısında söyleyecek başka bir şey bulamıyor.'' ''Kim istedi Milano'ya gelmenizi?'' ''Peder Anselmo, hem nasıl olsa In Liquana'daki dairede kalamazdık.'' ''Oraya gereksinimiz yoktu ki,'' dedi Antimo. ''Sorun bu değil. Peder Anselmo zararınızın karşılanacağını söz veriyordu. Yoksulluğunuzu gördü mü?'' Veronica, ''Bilmezlikten geliyor,'' dedi. ''Terbes psikoposuna başvurmanız gerekir.'' Antimo da öyle yaptı. ''Ne demiş?'' ''Çok iyi bir adam, coşkuyla imana çağırdı beni.'' ''Peki buraya geleli beri kimselere başvurmadınız mı?'' ''Az kaldı Kardinal Pazzi ile görüşüyordum. Bana ilgi göstermişti. Ben de ona yakınlarda mektup yazmıştım. Milano'ya uğradı ama uşağı aracılığıyla.'' Veronica sözünü kesti. ''Bir damla nöbeti yüzünden odasında kalmak zorunda olduğunu bildirdi,'' dedi. ''Ama çok çirkin bir şey bu. Rapsolla ile bildirmeli,'' diye haykırdı Julius. ''Ama neyi bildirmeli sevgili dost? Yalan değil. Biraz yoksulum ama daha fazlasını ne yapacağım? Bolluk günlerinde aldanıyordum, günahkardım, hastaydım. Şimdi artık iyileştim. Eskiden bana acımakta haklıydınız. Ne olursa olsun biliyorsunuz, sahte zenginlikler insanı Tanrı'dan uzaklaştırır. Ama bu sahte zenginlikler ne de olsa sizin hakkınız. Kilisenin sizde bunları küçümsemesini anlarım. Ama sizi bunlardan yoksun bırakmasına hiç aklım yatmaz.'' ''Ağzınızı öpeyim,'' dedi Veronica. ''Sizi dinledikçe ferahlıyorum. Julius, onun boyun eğmeleri beni deli ediyor. Ne yapılsa boşuna. Bir türlü savunmak istemiyor kendini. Yutmak, hem de Tanrı adına yutmak isteyen herkese teşekkür ederek bir yavru kaz gibi yoldurttu kendini. Veronica, böyle konuşman gücüme gidiyor. Tanrı adına yapılan her şey iyidir. Aptallıktan hoşlanıyorsanız öyledir. Aptallığın içinde Job var, dostum. Jobart, aptal karşılığı. Job, İncil'de adı geçen, büyük bir zenginlikten yoksulluğa düşen ve buna katlanmasını bilen kişi. Duydunuz mu? Her gün böyle işte. Yobaz nakaratlarından başka bir şey çıkmaz oldu ağzından. Ben alışverişi yapıp mutfak ve ev işleriyle uğraşıp da yoruldum muydu? Beyefendi İncil'inden sözler anıyor bana. Birçok şeyler için boşuna çırpındığımı söylüyor. Tarlalardaki zambaklara bakmamı öğütlüyor. Antimo meleklere yaraşır bir sesle, ''Elimden geldiği kadar yardım ediyorum sana dostum,'' dedi. ''Artık sağlam olduğuma göre pazara kendim gitmeyi ya da senin yerine ev işlerine bakmayı kaç kez önerdim?'' ''Pantolonlara göre değil bu işler. Can sıkıcı ahlak söylevleri yazmakla yetinsen. Ama uğraş da biraz daha fazla para versinler.'' Sonra gittikçe daha öfkeli bir sesle, eskiden hep güler yüzlüydü, La Döpeke'de çıkan dinsiz yazılarından kazandıkları düşünülürse utandırıcı bir şey bu. Gene de ne yapıp yapıp yapıyor, löpelerinin vaazlarına verdiği birkaç kuruşun dörtte üçünü yoksullara bırakmanın bir yolunu buluyor. Julius şaşkınlık içindeydi. Ermiş olup çıktı desene, diye haykırdı. Ama öyle kızıyorum ki onun bu ermişliğine. Bakın bakın nedir bu, bilir misiniz? Odanın karanlık bir köşesine bir piliç kafesini alıp getirmeye gidiyordu. Bunlar bizim Sayın Bilge'nin bir zamanlar gözlüğünü oydu iki fare. Of Veronica, gene niçin dönüyorsunuz o konuya? Benim onlar üzerine deney yaptığım sıralarda da siz besliyordunuz. Ben de buna kızıyordum o zaman. Evet Julius, caniyelik günlerimde boş bir bilim merakıyla kör etmiştim bu hayvancıkları. Şimdi değiştim. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Kilisede sizi aynı biçimde kör ettikten sonra sizin için sizin farelere yaptığınızı yapmayı böyle doğal bulsun isterdim. Kör etmek mi dediniz? Siz misiniz böyle konuşan? Nur'a kavuşturdu. Kardeşim Nur'a kavuşturdu beni. Ben olumlu şeylerden söz ediyorum. İçine terk edildiğiniz durum kabul edilir şey değil. Kilise size karşı sorumluluklar yüklendi. Bunları yerine getirmesi gerekir. Hem kendi onuru hem de bizim imanımız için. Sonra Veronica'ya döndü. Hiçbir şey elde edemedinizse daha yukarıya başvurun. Her zaman daha yukarıya. Ne diye Rambolla'dan söz ediyordum? Ben Papa'nın ta kendisine bir dilekçe götürmek istiyorum şimdi. Papa da bilmiyor değil. Dine dönüşünüzü, adaletin nasıl çiğnendiğini öğrenmesi gerekir. Hemen yarın Roma'ya gidiyorum. Veronica çekine çekine, akşam yemeğine kalırsınız herhalde, dedi. Kusura bakmayın, midem pek sağlam değil de, tırnakları pek bakımlı olan Julius, Antimon'un iri kısa uçları döşeli köşeli parmaklarını görmüştü. Roma'dan döndüğüm zaman daha çok görüşürüz. Hazırlamakta olduğum yeni kitaptan konuşuruz sevgili Antimo. Geçenlerde Dorukların Havası'nı yeniden okudum. Önce pek o kadar beğenmemiştim ya, bu kez beğendim. Sizin için kötü bir not. Başarısız bir kitap o. İçimdeki garip kuşkuları dinleyip değerlendirebilecek duruma geldiğiniz zaman nedenini açıklayacağım size. Söyleyeceğim çok şeyim var, şimdilik bu kadar. Armand Debussy'lere iyi umutlar diledi, sonra onlardan ayrıldı. Dördüncü kitap, Kırk Ayak. Ve ben ancak inleyerek arayanları beğenirim. Pascal. 1. Amedeo Floresse cebinden 500 frankla ayrılmıştı Pau'dan. Bu parada Loka'nın fesatları yüzünden değişik masraflar çıksa bile hiç kuşkusuz yolculuğuna yeterdi. Sonra para yetmezse daha fazla kalmak zorunda olduğunu görürse kendisi için bir miktar para ayırmış bulunan Blafus'a başvuracaktı. Nereye gittiğini Pau'dan hiç kimsenin bilmemesi gerektiği için Marsilya'ya kadar bilet almıştı. Marsilya'dan Roma'ya 3. mevki bilet topu topu 38 frank 40 santim tutuyor, yolculuk sırasında konaklamak serbestliğini de bırakıyordu. O da bu serbestlikten hiçbir zaman güçlü bir biçimde duymadığı yabancı yerler görme merakın değil de bazı olağanüstü bir baskı yapan uyku gereksinimini susturmak için yararlanmayı düşünüyordu. Diyeceğim her şeyden çok uykusuzluktan korkuyordu. Roma'ya sapasağlam girmesi, kilise için önem taşıdığından iki gün gecikmeye de otel masraflarını da aldırmayacaktı. Vagonda bir gecenin hiç kuşkusuz uykusuz geçecek, üstelik de öbür yolcuların çıkaracağı gazlar yüzünden sağlığa zararlı olacak bir gecenin yanında bunların ne önemi vardı? Sonra bir havayı yinelemek ister de pencereyi açmaya kalkarsa nezleyi kaptığının resmiydi. Bunun için ilk geceyi Marsilya'da geçirecekti. İkinci bir geceyi de Cenova'da, gar yakınlarında kolayca bulunan, hiç de tantanalı olmayan, rahat otellerden birinde Roma'ya ondan sonraki akşam varacaktı. Şimdilik bu yolculuğu yalnız yapmakta hoşuna gidiyordu. 47 yaşına gelmişti, hala başkalarının kanadı altında yaşıyordu. Nereye gitse karısı ya da dostu Blafos kanat gererdi üzerine. Vagonun bir köşesine çekilmiş bir keçi görünüşü içinde gülümsüyor, dişlerinin ucuyla tehlikesiz bir serüven diliyordu. Marsilya'ya kadar her şey yolunda gitti. İkinci gün yanlış yola saptı. Yeni aldığı Orta İtalya Bir Kederini okumaya daldığından treni şaşırdı. Lyon'a doğru aktı, dost doğru bunu ta Arles'ta trenin yeniden yola çıktığı anda fark etti. Tarascon'a kadar gitmek zorunda kaldı. Aynı yolu yeniden tepmek gerekiyordu. Bir akşam trenine bindi. Bu tren de Taulan'a kadar götürdü onu. Tahta kurularından rahatsız olduğu Marsilya'da bir gece daha yatmak zorunda kaldı. Tahta kurularından anası ağlamıştı ama odanın görünüşü fena değildi. Canay bire bakıyordu. Yatak da fena değildi canım. Giysilerini katladıktan, hesaplarını yapıp dualarını ettikten sonra güvenle girmişti içine. Uykusuzluktan devriliyordu, hemen uyumuştu. Tahta kurularının kendilerine özgü töreleri vardır. Mumun üflenmesini bekler, karanlık başlar başlamaz ileri atılırlar. Gelişi güzel yönelmez, onlar öyle dost doğru boyuna giderler. Çok severler insan boynunu, bazen de bileklere giderler. Kimileri de topuğu sever, ya böyleleri enderdir. Uyanın derisi altına keskinliği en ufak bir olmada büsbütün azıtı veren yakıcı, kaşındırıcı bir yağ akıtmaları nedendir. Bilinmez. Floris'i uyandıran kaşıntı öylesine şiddetliydi ki mumunu yeniden yaktı. Alt çenesinin altındaki belirsiz ak ufak noktalarla beneklenmiş bir kırmızılığı gözden geçirmek için aynaya koştu. Ama mum iyi aydınlatmıyordu. Aynanın sarı kirliydi, uyku bakışını sislendirmişti. Gene yattı yatağına, durmadan kaşınıyordu. Işığı yeniden söndürdü, kaşıntısı dayanılmaz bir duruma geldiği için 5 dakika sonra gene yaktı, tuvalete koştu, mendilini ibrikle ıslattı, yanan yerin üzerine bastırdı. Gittikçe genişlemişti bu bölüm, şimdi ta köprücük kemiğine varıyordu. Amedio hastalanmak üzere olduğunu sandı. Dua etti. Sonra gene söndürdü mumu. Baskının serinliğinin sağladığı hafifleme yeni baştan uyumasına el vermeyecek kadar kısa sürdü. Şimdi yanıp kaşınmanın şiddetine bir de ıslanmış yakanın verdiği rahatsızlık ekleniyordu. Gözyaşlarıyla da ıslatıyordu onu. Birdenbire dehşetle yerinden sıçradı. Tahta kuruları. Evet, tahta kurularıydı bunlar. Bunu daha önce düşünemeyişine şaştı. Ama yalnız adından tanıyordu böceği. Nasıl olurdu da belli bir ısırmanın etkisini bu belirsiz yanmaya benzetirdi. Yataktan dışarı fırladı, 3. bir kez daha yaktı mumunu. Kuramlara dalıyordu, sinirliydi. O da birçok kimseler gibi tahta kuruları hakkında yanlış şeyler düşünüyordu. Tiksintiden donmuştu. Önce kendi üzerinde aradı onları. İzlerini bile göremedi. Yanıldığını düşündü, gene hastalandığını düşünmeye başladı. Çarşafların üzerinde de bir şişikler yoktu. Gene de yatmadan önce yastığını kaldırmak geldi aklına. O zaman 3 ufak karamtırak yuvarlak gördü. Bir çarşaf kıvrımına sokuldular çabucak. Onlardı. Mumunu yatağın üstüne koyup sıkıştırdı onları. Kıvrımı açtı. 5 tane daha yakaladı. Tiksintiden tırnağıyla ezmeyi göze alamadığı için lazımlığa atıp üzerlerini işedi. Mutlu, acımasız çabalayışlarını seyretti bir zaman. Biraz rahatlık duydu, gene yattı, mumu üfledi. Kaşıntılar neredeyse hemen artmaya başladı. Yenileri şimdi de ensesinde. Öfkeyle yaktı mumu. Kalktı, bu kez yakasını rahat rahat incelemek için gömleğini çıkardı. En sonunda dikişin dibinde fark edilmez derecede ufak, açık kırmızı noktaların koşuştuğunu gördü. Kumaşın üzerinde ezdi, birer kan lekesi bıraktılar, pis hayvanlar, öylesine ufak. Bunların şimdiden tahta kurusu olabileceklerine güç inanıyordu ama az sonra yastığı bir daha kaldırınca bir kocamanını çıkardı ortaya. Anaları olmalıydı. Bunun üzerine cesareti arttı, kızdı, eğlendi neredeyse, yastığı kaldırdı, çarşafları dağıttı, yoluyla, yöntemiyle araştırmaya başladı. Her yerde tahta kuruları gördüğünü sanıyordu şimdi ama topu topu 4 tahta kurusu yakalayabildi. Gene yattı, 1 saat rahat etti şöyle. Sonra gene başladı yanmalar. Bir kez daha çıktı ava, en sonunda bitkin düştü. Kendi hallerine bıraktı tahta kurularını. Dokunmadı mıydı, yanıp kaşınmanın oldukça çabuk hafiflediğini anladı. Şafakta sonuncular da doydular, onu bıraktılar. Derin bir uykuyla uyuyordu ki garson geldi, trene yetişmesi için uyandırdı. Taulan'da da pireler çıktı. Hiç kuşkusuz vagonda toplamıştı bunları. Bütün gece kaşındı, döndü, durdu uyumak için. Bacaklarında koştuklarını, böğürlerini gıdıkladıklarını, ateşini artırdıklarını duyuyordu. Derisi nazik olduğundan pireler ısırdıkça taşkın sivilceler beliriyor, o da zevkten kaşınırcasına kaşınarak alevlendiriyordu bunları. Muğunu birçok kez yeniden yaktı. Kalkıyor, gömleğini çıkarıyor, bir tekini bile öldüremeden baştan giyiniyordu. Ancak bir an görebiliyordu onları, elinden kurtuluyorlardı. Yakalayabilse bile parmağının altını dümdüz edip de öldürdüğünü sanırken çabucak yeniden şişi veriyorlar, kurtulur kurtulmaz baştan başlıyor, sıçrayıp gidiyorlardı. Tahta kurularını aramaya başlıyordu, deli oluyordu. Bu yararsız kovalamacının öfkesi içinde uykusunu tehlikeye attı. Ertesi gün akşama kadar geceki sivilceleri kaşıyıp durdu. Yeni kaşıntılar da hala pireli olduğunu gösteriyordu. Sıcak da fazlaydı. Müthiş artırıyordu rahatsızlığını. Vagon işçilerle dolup taşıyor, işçiler içiyor, sigara tüttürüyor, tükürüyor, geğiriyorlardı. Bir de öyle keskin kokulu bir sucuk yiyorlardı ki Floristan'ı kusmaktan korktu. Bununla birlikte işçiler kendilerinden rahatsız olduğunu düşünürler korkusuyla kompartımandan ayrılmayı ancak sınırda göze alabildi. Sonradan bindiği kompartımanda kocaman bir ana bebeğinin bezlerini değiştiriyordu. Gene de uyumaya çalıştı ama bu kez de şapkası kaçırıyordu rahatını. Akasır'dan kara şeritli düz şapkalardandı bu. Çoğunluğun kanotiye dediği şapkalardandı. Floriseri şapkayı her zamanki durumunda bıraktığı zaman sert kenarı başını bölmeden uzaklaştırıyor, dayanmak için biraz kaldıracak olsa bölme öne itiyordu. Şapkayı geriye bastırınca da kenarı bölme ile ense arasında sıkışıyor, kanotiye alnının üstüne bir subap gibi kalkıyordu. En sonunda bütün bütün çıkarmaya, başını ışık korkusuyla gözlerinin önüne düşürdüğü atkıyla örtmeye karar verdi. Hiç değilse gece için önlemi vardı. Taulon'dan haşerat öldürücü toz almıştı bir kutu. Çok para vermek zorunda bile kalsa, bu akşam en iyi otellerden birine gitmekten çekinmeyecekti. Öyle düşünüyordu. Çünkü bu gecede uyuyamazsa, hangi ruhsal düşkünlük içine varacaktı Roma'ya? En önemsiz bir farmasonun elinde olacaktı yazgısı. Cenova garının önünde başça otellerin omnibüsleri duruyordu. Yürekler acısı valizine sarılan uşağın kurumu, çalımı onu çekingenleştirmedi. En alımlılarından birine gitti dosdoğru. Uşak valizini almıştı ya, Amedeo valizinden ayrılmak istemiyordu. Arabanın üzerine koydurtmaya yanaşmadı, oraya yanı başına kanepenin minderi üzerine konulsun istedi. Otelin girişinde Fransızca konuşan hamal yüreğine su serpti. O zaman ileri atıldı. Çok iyi bir oda. İstemekle de yetinmedi. Önerilen odaların fiyatlarını sordu. 12 franktan aşağıya istediği gibi bir oda bulamayacağını aklı yatmıştı. Birçoklarını gördükten sonra karar kıldığı 17 franklık oda. Geniş, temiz, kibardı. Gereksiz şeyler yoktu içinde. Karyola odada ileri doğru çıkıyordu. Bakır bir karyola, lekesiz, bitsiz, böceksiz. İlaç kullanmak bu yatağa hakaret olurdu doğrusu. Tuvalet bir çeşit kocaman dolabın içinde gizlenmişti. Bir bahçeye iki geniş pencere açılıyordu. Amedeo geceye doğru eğildi. Belirsiz karanlık yaprakları seyretti uzun uzun. Ateşini ağır ağır ılık havayla yatıştırmaya, uyuyabileceğine bayağı inanmaya başladı. Yatağın üzerine bir tül perde, tam üç yerden sis gibi iniyor, bir yelkenlinin camadanlarını andıran incecik şeritler güzel bir eğri biçiminde önden kaldırıyorlardı onu. Floris'e anladı, cibinlikti, kullanma hiçbir zaman gönül indirmediği nesneydi bu. Yıkandı, temiz çarşaflar içine zevkle uzandı. Pencereyi açık bırakıyordu. Sonuna kadar değil, elbet nezle vardı, göz iltihabı vardı işin içinde. Esintilerin doğrudan doğruya gelmesini önleyecek biçimde inik bıraktı. Hesaplarını yaptı, dua etti, sonra ışığı söndürdü. Burası elektrikle aydınlatılıyordu, bir düğme çevrilince ışık sönüyordu. Floristeri'ye uyumak üzereydi. Bir vızıltı, bir önlem getirdi aklına. Bu önlemi almamıştı. Pencereyi ancak ışığı söndürdükten sonra açması gerekirdi. çünkü ışık sivrisinekleri çekerdi. Bir yerlerde uçan böceğe uyanı tam ısıracağı sırada uyaracak özel bir çalgı verdiği için Tanrı'ya şükürler eden bir şeyler okuduğunu anımsadı. Sonra da aşılmaz Müslin çevresine indirdi. Ne olursa olsun Blafus Baba'nın Fidibus gibi tuhaf bir adla piyasaya sürdü şu küçük, şu keçe gibi kuru otlan yapılmış konilerden daha iyi bu, diye düşünüyordu uykuya dalarken. Bir maden tabakta yakarsın, bol bol bir uyuşturucu duman yayarak yanar. Ama yalnız böcekleri uyuşturmaları gerekirken uyuyanı da zehirler yarı yarıya. Fidibus, ne tuhaf at, Fidibus. Tam uyuyacağı sırada burnunun sağ kanadında şiddetli bir iğnelenme duydu. Elini götürdü. Etindeki yakıcı kabarışı usul usul yoklarken bir iğnelenme de bileğinde duydu. Sonra kulağının üzerinde alaylı bir vızıltı. Dehşet! Düşmanı içeri hapsetmişti. Düğmeye gitti, ışığı açtı. Evet, sivrisinek içerideydi. En tepesine konmuştu cibinliğin. Amedyo biraz prez bitti. Çok iyi görüyordu onu. Saçmalık derecesinde inceydi. Dört ayağının üzerine yerleşmiş uzun tokalı gibi son iki ayağını da geriye atmıştı. Utanmaz hayvan. Amedyo yatağın üzerine dikildi. Ama bu kaçıcı, bu dumansı kumaşın üstünü böceği nasıl ezecekti? Ne çıkar? Elinin tersini öyle çabuk, öyle kuvvetli bir biçimde indiriverdi ki cibinliği deldiğini sandı. Sinek oradaydı kuşkusuz. Gözleriyle cesedi aradı, bir şey göremedi. Ama iç dizinde yeni bir iğnelenme duydu. O zaman hiç değilse elden geldiği kadar korunmak için yatağına sokuldu. Sonra belki çeyrek saat şaşkın şaşkın durdu, ışığı söndürmeyi göze alamıyordu. En sonunda düşmanını görüp duymayınca güvene geldi, ışığı söndürdü. Müzik yeniden başladı hemen. Bir kolunu dışarı çıkardı o zaman. Alnına ya da yanağına konup yerleştiğini sezer gibi oldu mu zorlu bir şamar indiriyordu kendi yüzüne. Ama az sonra böceğin yeniden şarkıya başladığını duyuyordu. Bundan sonra başını atkıyla örtmek geldi aklına. Soluk alma zevkini epeyce baltaladı bu durum. Çenesinden sokulmasına da engel olmadı. Sonra sinek doymuş olacak ki rahat durdu. Hiç değilse Amedyo uykuya yenildi de onu duymaz oldu. Atkıyı kaldırmış ateşli bir uykuyla uyuyordu. Bir yandan da kaşınıyordu. Ertesi sabah burnu doğuştan gagamsı olan burnu bir ayyaş burnuna benziyordu. İç dizdeki sivilce bir çivi gibi tomurcuklanıyordu. Çenedeki de bir volkan görünümüne bürünmüştü. Roma'ya uygun bir durumda varmak için Cenova'dan ayrılmadan önce tıraş olurken berbere sivilcesini unutmamasını söyledi. 9. ayrımın sonu, sayfa 121.